Ayrım 5.
Sayfa 52. Rıza Bey az sonra bir gün önce yolunu kesen 4 Gega'yı jandarma onbaşısına tanımlamaya çalışırken Hayrettin Ağa meraklandıkça meraklandı. Çok geçmeden sorguyu ele aldı. 4 Gega mı dedin abi Rıza Bey? 4 Gega. Konuşmaları Arnavutça mıydı? Arnavutça. İkisi iri yarı, ikisi orta boylu. Dediğin gibi. Orta boylulardan biri çizmeli, düzgün kılıklı. Öyleydi. Öbür orta boyluyla ötekiler çoban kılıklı, poturlu, çarıklı. Rıza Bey sözle karşılık vermeyi kesmiş, sadece başıyla doğruluyor, bu soruların altından ne çıkacağını bekliyordu. Hayrettin Ağa dövünmeye başladı. Tüh tüh tüh, ne var ne oldu be Hayrettin Ağa? Daha ne olsun istersin be Rıza Bey'im? Çizmelisi kara kaşlı, kara gözlü, öbürleri sarı tüylü, gök gözlü müydü? Ne olacak? Hayrettin Ağa durmadan el diz dövüyor, yakınıyordu. Tüh tüh, ne biliyorsun be Hayrettin Ağa, ne dövünüyorsun söylesene. Nasıl dövünmeyeyim be Rıza Bey'im, nasıl bilmeyeyim. Dün gece gelir gelmez ne demedin bana başına gelenleri. Dün gece o 4 Gega'nın 4'ü de selamlığımda kaldı, ekmeğimi yedi. Bir yandan başıyla selamlığı gösteriyordu. Bütün gece aranızda işte bu tek duvar bitişik odalarda yattınız. Ah bileydim senin düşmanın olduklarını, tüh. Rıza Bey dünkü boğuşmalarını, yerden aşağıya uçuşunu hatırladı. 4 Gega'nın Hayrettin Ağa'nın başıyla gösterdiği incecik duvarı geçip üstüne geldiklerini görür gibi oldu. Sırtı ürperdi. Boşuna dövünürsün be Hayrettin Ağa dedi. Bana Azrail'in oyunu bu. Azrail'in şakası. Canı sıkılırsa demek Azrail bu türlü eğlenir insanla. Kahya Bogardiç'e dönünce olanları hanımına anlattı. Dinledikleri Dila Hanım'ın canını sıktı. Sürülerinin yarısı elinden gitmiş gitmemiş umursamıyordu. Onun istediği Rıza Bey'i diri ele geçirmek, bunca yıllık beylik onuruna yarışacağı gibi kocasının öcünü almaktı. Demek 4 kişi. 4 koca gega orta yaşlı bir Makedonyalının hakkından gelemediniz. Kolunu bacağını zapt edemediniz dedi. Yazık size. Rıza Bey'i tutup getiremediklerine göre Kahya ile adamlarına hiçbir şey vermek zorunda değildi. Yine de cömert davrandı. Ama Allah için çok uğraşmışsınız. Adam epey kök söktürmüş size. Bu gayretinizin altında kalmam diyerek birer kısrak bağışladı Kahya ile adamlarına. Ertesi gün Görünç'ten gelen haberciden Rıza Bey'in yaşadığını öğrendiler. Haber kendi açılarından Dila Hanım'la Kahya'nın umutlarını tazeledi. Kahya yine zengin olabilir, Dila onuruna yarışacak gibi ölen kocasının öcünü alabilirdi. Kahya eskisi gibi Rıza Bey'in yaşayışını izletmeye, pusuya düşürebileceği günü kollamaya başladı. Yaz geçti, güz başında sürüler o yıl Sarı Göl'de kiraladıkları otlaklara indi. Goriçka'ya komşuydular. Kahya günü gününe Rıza Bey'in haberlerini alıyordu. Aldığı haberleri değerlendirmekte sabırla davrandı. Niyeti bu kez Rıza Bey'i sağlam ele geçirmek, pusuya düşürdükten sonra bir daha kaçırmamaktı. Kış ortalarında bir gün Rıza Bey'in Kastorya'ya gittiğini öğrendi. Sık sık geçtikleri, bir yıl önce Bey'in ölüsünü Goriçka'dan Bogardiç'e götürdükleri o yolu iyi bilirdi. Rıza Bey'i yakalama planını yola göre hazırladı. Yazdan beri çobanları arasında yeni 2 Gega katılmıştı. Adamlar iyi nişancıydılar. Kurda kuşa neyi atsalar vuruyorlardı. Sürücüye yaylıyı koşturdu. Nişancı 2 Gega'yı yaylıya bindirip kendisi atına bindi. Yanları sıra her zamanki iri çoban köpeğiyle yola çıktılar. Kastorya yolu da daha önce pusu kurdukları Florina yolu gibi dağlıktı. Malinka dağı eteklerini dolanırdı. Dağın ıssız bir yerinde, bayırda, yoldan 150 adım kadar içeride küçük bir Ortodoks manastırı vardı. Pencereleri yolun bütün görünüşünü kapsardı. Manastırdaki keşişin para canlısı olduğu, gözünü doyuran kanun kaçaklarına, komitacılara yataklık ettiği söylenirdi. Keşişe hediye olarak 2 kuzu, 1 kelle kaşar peyniri götürüyordu. Yoldan ayrılıp manastıra sapmadan önce nişancıları indirdi. Yolun kıyısında pusuya yatırdı, yaylıyı manastıra çektirdi. Manastırın gerisindeki şaraplık bağını belleyen keşişi buldu. Hediyelerini verdi. Sürücüyle birlikte manastırda konakladı. Pusudaki gegalar vuracakları adamı tanımıyorlardı. Kahya ikisine de kuzularıyla birlikte onar koyun vaat etmişti. Kastorya yönünden gelecek bir al atlının yolunu bekliyorlardı. Kahya, yukarıda manastırın pencerelerinden yolu gözleyecek, dediği al atlı görününce ıslık çalacak, ardından el sallayarak işaretlerini tamamlayacaklar, hazır olduklarını bildireceklerdi birbirlerine. Kendilerinden istediği işe göre oldukça yüksek sayılırdı kahyanın vereceği ücret. Alt yanı adam öldürmek yoktu anlaşmalarında. Biri göğsüne nişan alarak atı öldürecek, öbürü sağ kolundan atlıyı yaralayacaktı. Atı vurup atlıyı yaralayınca bitiyordu işleri. Sonra pusudan çıkıp kimseye görünmeden kestirme keçi yollarından Sarıgöl'e otluğa döneceklerdi. Tasarladığına göre kahya Rıza Bey'in yaralandığını görünce yaylıyla ayrılacaktı manastırdan. Yoldan yardımına yetişmiş gibi yarasını sarmak için yaylıyı alacaktı yaralıyı. Rıza Bey'i bir kez yaylıyı aldıktan sonra gerisi yarasının durumuna kalıyordu. Çok kan kaybediyorsa manastıra dönecekti önce. Bu keşişlerin her biri yarı cerrah sayılırdı. Cerrah kadar kanı durdurmasını bilirler, manastırda yataklık ettikleri çetecilere sırasında yardım edebilmek için yara bakımından işe yarar her türlü ilaç bulundururlardı. Kanı durdurduktan sonra yaylıya yatıracaklardı yine yaralıyı. Bir yıl önce ölen beyini yatırdıkları gibi beyin ölüsünü götürdükleri yoldan götürdükleri yaylıyla beyini vuranı Bogardiç'e götürecekti. Bogardiç'te konağının avlusunda yaylının arka perdesini açıp da içeride ağzı eli kolu bağlı yatan Rıza Bey'i gösterdiği zaman hanımının nasıl sevineceğini görür gibi oluyordu bunları düşünürken. Rıza Bey yolun bir çeyrek ötesinden göründü. Yukarıda manastırdan kahyanın ıslığı duyuldu. Baktılar, manastırın kuyusu başında dikilen kahyanın el salladığını gördüler. Kahya yerden bir taş alıp kendilerine doğru savurdu. Taşın arkasından çoban köpeğini kendilerine doğru saldı. Köpek bir koşu pusularına kadar geldi. Yukarıdan ıslık çalıp kendisini çağıran kahyanın yanına geri döndü. Karşılıklı el salladılar. Anlaşmışlardı. Bekledikleri al atlıydı gelen. Dağ yolları bir yanı bayır bir yanı dere, ağaçları bitkilerine varıncaya kadar çoğu birbirine benzer. Hiç değilse belirli bölgelerde böyledir. Belirli aylar, belirli mevsimlerde görünüşleri değişmez. O gün hafif hafif kar serpiştiriyordu. Dağın eteklerindeki çamlar, bitki kümeleri kar tutmuştu. İki nişancı kar yığını altında kalan bir pırnallığın gerisinden mavzerlerini gelen atlıya doğrulttular. Rıza Bey acelesiz yaklaşıyordu. Üstünde gocuğu vardı. Gocuğunun başlığını başına çekmişti. Başlığın önü kaşlarına kadar iniyor, boynuna doladığı el örgüsü kalın bir atkı ağzını çenesini kapatıyordu. Yüzünden bütün görünen, uçları elmacık kemiklerini bulan gür bıyıklarıydı neredeyse. Nişancılar aralarında bakıştılar. Biri "Kim bu be?" diye fısıldadı. Öbürü "Ne bileyim ben" gibilerden omuzlarını kaldırdı. İkisi de yine gözlerini gelen atlıya diktiler. Gelenin kim olduğunu pek merak ettikleri de yoktu. Atlı yaklaşa dursun, seyrele seyrele serpiştiren kar büsbütün dindi. Üstlerindeki bulutlar yüksele yüksele aralandılar. Masmavi bir gök parçası göründü. Gitgide büyüdü. Karların üstüne güneş vurdu. Bitkilerin ucunda donan karlar ışımaya başladılar. Pusudaki nişancılar sıcak geldiği için kepenklerinin başlıklarını geri attılar. Mavzerlerini kavradılar. Aralarında 150 adım kalan atlıya nişan aldılar. Daha önce aralarında anlaştıkları gibi atlı 70-80 adım önlerinde yolun solundaki tek cam ağacının altına gelince ateş edeceklerdi. Namlularının ucundan atlının yaklaşmasını izlemeye başladılar. Sıcak basınca Rıza Bey de gocuğunun önünü açtı. Boyun atkısını gevşetti, çekti, göğsüne indirdi. Canı çok sigara istiyordu. Tabakasını çıkardı. Gocuğunun başlığını ensesine kaydırdı. Atının dizginlerini bileğine aktardı. İki elinin parmakları arasında sigarasını sarmaya daldı. Nişancılar tutulup kalmışlardı. Gördüklerinden şaşkın göz kırpıp duruyorlardı. Işıltısı o uzaklıktan seçilen gözleri, hafif dalgalı saçlarıyla atlının bütün yüzü açıktaydı. İşte o çok iyi bildikleri devinimleriyle başı önünde sigarasını sarmış, kağıdın kıyısını dili ucundan geçirerek ıslatıyordu. Sonra yapıştırdı, yaktı. Atlının sağ koluna nişan alan Gega'nın mavzeri dipçiğinden yere sarktı. "Abi Rıza Bey bu." Öbürü ürkmüşçesine "O ya" dedi, "biz ne yaparız böyle?" Rıza Bey çama yaklaşıyordu. Mavzerlerini pırnalın dallarından çektiler. "Abi nasıl bakarız yüzüne bizi burada görürse?" Sağda solda acele sığınıp saklanabilecekleri gibi bir yer aradılar. En iyisi bulundukları yerdi yine. İlk Gega "sin sin" dedi. "İyice karın içine sin." Kepenklerinin içinde tor top olup pırnalıkların gerisinde diz boyunu aşan kara kapandılar. Yukarıda manastırın penceresinden bakan kahya, adamlarının pusuya yattığı pırnalların önünden Rıza Bey'in sigara içerek geçip gittiğini görünce ne olduğunu anlayamadı. Hem öfkelenmiş hem de meraklanmıştı. Yanında köpeği sürücüyle birlikte telaşla manastırdan fırladı. Yarı yolda pusudan çıkmış manastıra doğru gelen Gegalarla karşılaştı. Sormasına sıra kalmadan Rıza Bey'i yaralayacak olan Gega, "Az kaldı büyük günaha sokacaktın bizi kahya" dedi. "Tövbe tövbe, hem de onar koyun için." "Ne günahı dersin sen be? Goriçkalı Rıza Bey'di geçen. Ya kim olacaktı?" Anlattılar. Nişancılar böyle birbirinden ayrılmadan çalışarak çok kapı değiştirmişlerdi şimdiye kadar. 2 yılda Rıza Bey'in yanında çalışmışlardı. Çok iyiliğini görmüşlerdi. Allah için atını vuracak olanı evlendiren, düğününü yapan oydu. Öbürünü, Rıza Bey'i yaralayacak olansa, "Bak şu Allah'ın işine sen, 6 yıl önce kendisi omzundan kurşun yemiş, yaralanmışken yaylıyla kayalara doktora götüren, ölümden kurtaran Rıza Bey'di. İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş, tanımışlardı parmakları tetikte beklerken. Ömürlerinde kimseden görmedikleri iyiliği gördükleri adamın kanını akıtacaklardı yoksa. Tövbe tövbe, hem de 5-10 koyun için. Cehennemde cayır cayır yanmakla ödeyebilirlerdi böyle bir günahı. Tövbe tövbe, iyi ki güneş açmış da günaha girmekten kurtulmuşlardı. Rıza Bey yakalanmadan o kış da geçti. Baharda sürüler Sarıgöl'den Bogardiç'e döndü. Kahya hala Rıza Bey'in yaşayışını izletiyor, yeni bir pusuya düşürebileceği günü kolluyordu. Ama beklemeye ömrü yetmedi. Ağustos ortalarında bir akşam otlaktan köydeki evine dönerken atı üstünde tek kurşunla vuruldu. Dila Hanım, kırlık yerlerde sürüler arasında yetişen çoğu Arnavut kızları gibi iyi ata biner, iyi tabanca kullanırdı. Kocasının ölümünden sonra biniciliği, atıcılığı daha da ilerledi. İşlere sahip çıkmak ona düşmüştü. Evin dışında erkek kılığıyla dolaşıyordu bu yüzden. Çizme, külot pantolon, kapalı yün kazaklar, sedef düğmeli kapalı yakalı gömlekler, yelek, cepken giyiyor, gür sarı saçlarını kışın koyun derisinden kalpaklar, yazın başına sardığı güneşlikler altında saklıyordu. Gocuğunu ya da kepeneğini çıkarmadıkça gövdesinin kadın çizgilerini ayırabilmek olanaksızdı. Sigara içmeye başladığından yaratılıştan alto olan sesi daha da kalınlaşmıştı. Arnavutlar çoğunlukla pembe beyaz tenlidir. Sakalları iyi tıraş oldukça pek seçilmez. Çoğu kadınlar gibi ömrü 4 duvar arasında değil de açık havada geçen Dila'nın güneş yanığı tenine bakarak yüzünü erkeklerden ayırmak çok güçtü. Olsa olsa sakalı çıkmakta gecikmiş 18 yaşlarında bir Arnavut delikanlısı sanılırdı. Dila Hanım kocasının ölümünden beri böyle çizmelerini ayağına çekip belinde nagant sık sık atla sürülerini dolaşıyor, ölenin kalanın hesabını soruyordu. Bir süredir ölen kahyanın Rıza Bey'i yakalayabileceğinden umut kesmişti. Kendi başına ölen kocasının öcünü almanın yollarını araştırıyordu. Kahyanın vurulmasından sonra bu görevin büsbütün kendi üstüne düştüğüne inandı. Babasının en güvenilir adamlarından birini yeni kahya olarak yanına almıştı. Adam gelin olacağı güne kadar baba evinde hemen hemen her gün görüp karşılaştığı cesaretini, ağzının sıkılığını, hatta başka yeteneklerini yakından tanıdığı bir insandı. Ayrıca anadan yana uzaktan akraba olurlardı. Kocasının öcünü kendi almayı artık iyice aklına koyduğu için bu konuyu ona bile açmadı. Eylül başında kiralayacakları kışlık otlakları görmek için yeni kahyasıyla Malinka Dağı'nı aştılar. Zelenich ile Goriçka arasını dolaştılar. Sahiplerinden fiyat sordular. Sonunda yine bir yıl önce Sarıgöl'de kiraladıkları otlakta karar kıldılar. Yolculukları 6 gün sürmüştü. Yeni kahyasıyla atları üstünde yan yana, yaşlanmaya yüz tutmuş bir baba ile bıyıklarının terlemesi yaklaşmış delikanlı oğlu gibiydiler. Konuşmalarda Dila Hanım ne düşündüğünü kısaca kulağına fısıldadıktan sonra sözü kahyasına bırakıyordu. Karşılaştıkları kimseler kendiliğinden onun kadın olduğunu çıkaramıyor, kahyası da uyardığı için onun hanımı olduğunu kimseye söylemiyordu. Çevredeki otlakları dolaşırken yolculuklarının üst üste 2 gecesini Sarıgöl'de bir handa geçirdiler. Han yüksek duvarlarla çevrili, çok geniş bir avlunun içinde kalıyordu. Çift kanatlı yüksek avlu kapısından girilince sağda arabalık olarak kullanılan bir sundurma, solda yolcuların bineklerini bağladıkları ahırla samanlık uzanıyordu. Küçük bir kervansaray görünüşü veren Bağdadi yapılı 3 katlı han avlunun sonunda kalıyordu. Alt katta kahvehane lokant olarak kullanılan çok büyük bir salonla mutfak, kiler, ardiye, hancının odası vardı. Dıştan bir merdivenle çıkılan üst katlarda ağaç parmaklıklı birer balkon boyunca yolcu odaları sıralanıyordu. Hancı güvercin meraklısıydı. Sundurmanın çatısına yakın güvercinlikler yerleştirmişti. Avlunun her yanında atları alınmış arabaların, okları, tekerlekleri, balkonların parmaklıkları üstünde yolcu odalarının pencereleri içinde güvercinler dolaşıyordu. Dila Hanım'la kahyası üst katta yan yana 2 oda kiralamışlardı. Hana geldikleri gün Dila Hanım odasına çıkarken avluda tüyleri kızıla çalan çok güzel bir zağar gördü. Hancının güvercinleriyle zağar karşılıklı şakalaşıyorlardı. Zağar üstlerine atılıyor, yakalayacak gibi yapıp korkutuyor, güvercinler çabuk adımlarla zağarın önünden kaçıp sıkıştıkça kısa uçuşlarla havalanıyorlar, oraya buraya konup zağarın arkalarından gelmesini bekliyorlardı. Sevinçle oynadıkları sanılırdı. Merdivenlerin başında biraz durup bu oyunu seyretti. Çok da hoşlandı. Odasına çıkarken 1. katın merdivenleri ağzında şakaklarına hafif kır düşmüş, kumral, dalgalı, gür saçlı, yeşile yakın ela gözlü, yüz çizgileri düzgün, orta yaşlı bir erkekle karşılaştı. Yüz yüze geldiler. Gözleri iç içe takılıp kaldı. Adam, "Geç bakalım küçük, buyur," diye geri çekilerek ona yol verdi. Dila Hanım neden olduğunu anlayamadığı bir coşkuya kapıldı. Kızardı. Adama doğru dürüst bir teşekkür bile edemedi şaşkınlığından. Yürüyüp sahanlığa geçti. Fakat daha 2. katın merdivenlerine dönmeden adamı bir daha görmek isteğiyle gerisine baktı. Onun merdivenlerde koşarcasına avluya indiğini gördü. 2. katın merdivenlerini çıkarken trabzanların kıyısından önüne düşen avluyu görüyordu. Merdivenlerden indiğini gören zar güvercinleri bırakıp bir koşu adamı karşıladı. Arka ayakları üstünde doğruldu. Adamın yüzüne gözüne bulaştı. Sonra eğildi, adamın çizmelerini kokladı. Yine arka ayakları üstünde doğruldu. Adamla güreşmeye, eline koluna sarılıp sıçramaya başladı. Merdivenleri çıkışı kendiliğinden ağırlaşmıştı. 2. katın sonunda kalan odasına kadar balkona ağır adımlarla geçti. O odasına girerken avludaki yabancı hala köpeğiyle oynuyor, köpeği aldatıyor, şuraya buraya koşturuyor, önünde boylu boyunca yatırıp mıncıklıyordu. Akşam kahyasıyla yemek yemek için aşağıya inerlerken o yabancı merdivenlerde karşılaştığı bakışları, zarıyla oynarken gördüğü devinimleriyle hep gözünün önündeydi. "Geç bakalım küçük, buyur," diyen sesini kulaklarında duyuyordu. Lokantaya girince yabancının dipte ocağın yanındaki masada 3 arkadaşıyla oturduğunu gördü. Lokantadaki masalardan 3'ü daha doluydu. Öbür masadakiler hep silik kişiler olarak göründü ona. Kahyasıyla lokantanın girişinde yabancının masasına çapraz köşede kalan bir masaya oturdular. Yabancıyı karşısına almıştı. Uzaktan görebiliyordu. Arkadaşlarıyla yemek yiyor, erik rakısı içiyorlardı. Arkadaşları arasında daha çok konuşan oydu. Öbürleri onu dinliyorlardı. Tatlı konuşan bir adam olmalıydı. Anlattıklarının etkisi arkadaşlarının yüzünden izlenebiliyordu. İlgileri arttıkça yemek yemeleri ağırlaşıyor, bakışlarını ayırmadan onu dinliyorlardı. Sağlıklı, güçlü kuvvetli görünüşü olan bir erkekti. Uçları elmacık kemiklerine doğru kalkık, gür bıyıkları vardı. Oldukça yakışıklı sayılırdı. Fakat yabancının onu daha çok etkileyen yanı canlılığı, yaşam dolu kişiliğiydi. Yaşama sevincinden bir aile kuşatıyordu sanki oturduğu yeri. Konuştukça sık sık güldürüyordu arkadaşlarını. Gülenlerin ardından kendi de hafiften gülüyor, rakısını yudumlayıp yeni bir konuya geçiyordu. Oturduğu yerden konuştukları duyulmadığı halde adamla arkadaşları gülüşürken elinde olmadan iki kez o da gülümsedi. Bir iki kez de doğrudan doğruya adama bakmaktan kendini alamadı. Göğüslerinde, sırtında, dudakları ucunda biraz daha dinleyecek olursa kasıkları arasında ürpermeler, sıcaklıklar duyuyordu. Bir yanları akıp gidiyordu yabancıdan yana. Ne güzel erkekti. Kocasının ölümünün ikinci yılı dolmak üzereydi. İki yıldır hiçbir erkek karşı cinsten olduğunu hatırlatmamıştı ona. Kanının yüzüne vurduğunu, kızardığını duydu. Duygularından utandı. Elinden geldiği kadar sesini duymamaya, yabancıdan yana bakmamaya çalıştı. O gece uyuyamadan uzun süre yatağında sağa sola döndü. Ne yana dönse yemekteki yabancıyı karşısında görür gibi oldu. Adamın görünüşleri birbiri üstüne çekilmiş fotoğraflar gibi gözlerinin önünde karıştı durdu. O gece çok kötü uyudu. Sabaha hiç hatırlayamadığı bir yığın rüya gördü. Ertesi gün giyinirken Han'dan ayrılmak, ne olursa olsun bulunduğu yerden uzaklaşmak niyetindeydi. Akşama kadar bir türlü bu niyetini kahyasına açamadı. Akşam yemek saati yaklaştıkça artan telaşını yenemeyerek Han'a döndü. Yemeğe yine o yabancıyla karşılaşmak umuduyla yanakları coşkudan al al indi. Yabancı ortalarda yoktu. Kahyası ile uzun süre lokantada kaldı. Yabancı ile arkadaşları görünmediler. Han'dan ayrılmış olacaklardı. Böylelikle yabancıdan kurtulduğu için sevinmesi gerektiğine inandırmak istedi kendini. Ne çare ki dakikalar ilerledikçe üzgünlüğü arttı. Onu belki de bir daha hiç göremeyeceğini düşündükçe yüreği ezildikçe ezildi. O günden sonra hep düşündü. Kim olabilirdi o adam? Sorup öğrenmekten ürküyordu. O yörenin adlarını duyduğu bütün beylerini aklından geçiriyor, Goriçka'ya kadar yaklaşıyor, sonra birden dizginlerine asılıp atının başını döndürür gibi hızla yan çiziyor, gözlerini yumuyor, başını iki yana silkeliyor. Rıza Bey adını, o yabancının Rıza Bey olabileceği çağrışımını silmek, atmak istiyordu düşüncesinden. Rıza Bey üstüne çok şeyler sormuş, öğrenmişti. Dediklerine göre av düşkünüydü, konukseverdi, güçlü kuvvetliydi, iyi nişancıydı. Ama Rıza Bey'den söz ederken herkes bunları daha başka olumlu yönlerine olabildiği kadar kuru bir sesle açıklıyordu ona. Herkes ağzından övgüye çalan tek söz kaçırmamaya dikkat ediyordu.